Ayrım 4. Sayfa 34. Dinler arası diyaloğun esası deizme çağrıdır. Günümüzde daha çok üç büyük din arasında yürütülmeye çalışılan, daha doğrusu yürütüldüğü iddia edilen diyalog, gerçek bir diyalog olmaktan çok kitleleri Allah ile aldatmaya yönelik siyasal bir oyundur. Ve samimiyetle söylemeliyiz ki bu oyunda aldatılan, kullanılan camiada İslam dünyası, özellikle Türk halkıdır. Gerçek şu ki, ortada kavramın amacına, dinlerin beklentisine yaraşır bir diyalog yok. Süper Hristiyan güçlerin, perişan durumdaki Müslüman dünyayı aldatıp oyalaması var. Biz, sürüp giden bu diyalog adlı oyuna karşı çıkan beyanlarımızla, işte bu tezgaha, bu aldatmacaya, bu haçlı oyununa karşı çıkmaktayız. Dinlerin ve Tanrı'nın isteği olan gerçek diyaloğa değil. Şunu görmezlikten gelemeyiz. İnsanlık dünyasındaki gelişmeler insanoğlunu alışık olmadığı bir şeylere zorluyor. Bu zorladıklarından biri de dinlerin asırlar süren kanlı bölücülüklerini aşarak bir ortak insanlık değerinde birleşmektir. Sosyopolitik sebepleri ne olursa olsun insanlık, dinler arası diyalog diye bir söyleme değer vermek zorunda kalmıştır. Çünkü dinlerin dayatmaları, kitleleri bunaltmış, laiklik gibi hukuksal bir güvencenin varlığına rağmen bunalım sona erdirilememiştir. Dinler, riyakarlığın en ileri anlamda hayat tarzı haline getirildiği kurumlar olmasına rağmen bir yer gelmiş ki riya da kurtarıcı olmaktan çıkmış ve riyayı kutsallaştıran dinci ekipler bile başka bir çareye tevessül zorunda kalmışlardır. Bu çare, dinci riyakarlık deizmi telaffuzuna izin vermediği için dinler arası diyalog şeklinde patentlenmiş bulunuyor. Samimiyetle soralım. Dinler arası diyaloğun felsefi esası nedir? Dinler arası diyaloğun esası, herkesin Allah'a iman ettiğimiz ortak noktada birleşmek kaydıyla öteki dinsel başlıkları devre dışı tutarak kucaklaşma zemini oluşturmak üzere gayret göstermeye söz vermesidir. Allah'a imanı korumak şartıyla öteki teolojik kabulleri mesele yapmamak deizmin tanımıdır. Bu demektir ki dinler arası diyaloğun esası da deizmde birleşmektir. Ne var ki geleneksel dinci riyakarlık bunun bu kadar açık telaffuz edilmesine asla izin vermez. Mutlaka ve muhakkak maske söylemler kullanılacaktır, kullanılmaktadır. Dinler arası diyalog bir maske söylemdir. Maskeyi kaldırıp riyakarlığı dışlayarak konuştuğumuzda arayışınız ve teklifiniz netleşir. Deizmde birleşmek. Gerçek bir dinler arası diyaloğun öncüsü de Kur'an'dır. Çünkü deizme kapı aralayan teolojik metin Kur'an'dadır. Kur'an bilmiştir ki dinci riyakarlık deizmi açıkça telaffuzdan kaçınacak, onun yerine daha hafifletilmiş bir kavram kullanacaktır. O kavram dinler arası diyalogdur. Kur'an ona da el atmıştır. 1500 yıl önce insanlığa yöneltilen şu çağrıya bakın. Ey ehli kitap! Sizin ve bizim aramızda aynı olan şu söze gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ın berisinden kimimiz kimimizi Rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şöyle söyle. Tanık olun, biz Müslümanlarız. Allah'a teslim olanlarız. Ali İmran Suresi 64. Ayet. Görülüyor ki diyalog ve beraberlikte esas alınan tek şey var, Allah'ın birliği, yani şirkin reddi. Kur'an birlik ve diyaloğun temeline olmazsa olmaz değer gördüğü Allah'a imanı oturtmuştur. Peygamberlere iman bu noktada gündem yapılmamıştır. Açıktır ki peygambere iman devreye sokulduğunda diyaloğun anlam ifade etmesi zorlaşacaktır. Çünkü peygamberler devreye sokulduğunda dinin pratikleri gündeme gelecek, onlar gündeme geldiğinde ise din sınıfı, din adamları, onların yüzlerce zübürü, dayatması, çarpıtması, saptırması, çıkarı devreye girecektir ki Dinler konusunda çıkmazın da Allah ile aldatmanın da kaynağı budur. Kur'an, diyalog meselesinde zirve değeri olan Allah'a imanı esas alıp, öteki değerleri her dinin kendi mensubuna bırakmıştır. Kur'an'ın bu tavrıyla, Bakara 62 ile Maide 69'da belirlediği kurtuluşun şartlarını, başka bir deyişle, kurtuluş için yeterlilik şartlarını öne çıkarıp, eftaliyet şartlarını burada da kenara koymuştur. Yani Bakara 62 ile Maide 69'u bil vesile bir kez daha tekrarlamıştır. Böyle bir diyalog ve birlik çağrısının felsefi esası nedir? Tartışmasız biçimde söyleyebiliriz ki bu esas, dinlerin mensuplarının son tahlilde Allah'ın birliğine iman üzerinde ittifak edip, öteki meseleleri bir kenara koymasının tanrısal iradeye uygunluğudur. Bizim burada diyalogdan hayır bekleyen herkese altını çizerek önereceğimiz şudur. Diyaloğu, kitleleri kandırmaya yönelik geneleksel kabullerle kirletmek yerine, diyalogda deizmin öne çıkarılması gerektiğini ve en azından Kur'an'ın bunu istediğini insanlığa açık yüreklilikle ilan edin. Diyalogtan işte o zaman hayır gelir. Aksi halde Allah ile aldatma tezgahının küresel bir işleyişini seyretmenin ötesinde bir şey kazanmanız mümkün olmaz. Diyalog ve Hazreti İbrahim. Kur'an, dinler arası diyalog meselesinde tevhidin büyük peygamberi Hazreti İbrahim'e yollama yapıyor. Daha doğrusu İbrahim'in kişiliğinde Hanifliğe yollama yapıyor. Elinizdeki eserin muhtelif fasıllarında gösterdik ki deizm bir anlamda Hanifliktir. Şimdi İbrahim'le Haniflik arasında örtüşme gören ve bu örtüşmenin altını çizen ayetleri görelim ve unutmayalım. Kur'an'ın bu örtüşmeye, dinler arası diyaloğa çağrı yapan temel ayetin hemen arkasından dikkat çekiyor. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında neden çekişiyorsunuz? Oysa ki Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirildi. Hala aklınızı işletmeyecek misiniz? İşte siz böyle insanlarsınız. Hakkında ilminiz olan şeyde hüccet yarıştırdınız. Peki, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyde neden hüccet yarıştırıyorsunuz? Allah bilir ama siz bilmezsiniz. İbrahim ne bir Yahudiydi ne de bir Hristiyandı. O sadece hanif bir Müslümandı. Allah'a teslim olandı. O müşriklerden değildi. Şu bir gerçek ki insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları elbette ona uyanlar. Bu peygamber bir de iman sahipleridir. Ali İmran Suresi 65-68. Ayetler. Bu bahsi bir öngörümüzü veya kaygımızı belirterek bitirelim. Daha doğrusu dincilik avukatlarının bir namertliğini daha peşinen ifadeye koyalım. Bizim bu yazdıklarımız gündem olunca veya dinciler bu eserimizi okuyunca dinci namertliğin şu yaygarası başlayacaktır. Dini mübini İslam ortada dururken insanları deizme çağırıyor, yani dinsizliği tervic ediyor. Evet, aynen böyle diyeceklerdir. Kimler biliyor musunuz? Vatikan'a kadar sürüne sürüne gidip Papa'nın huzuruna çıkan ve kendilerini Rabbin aciz kulları diye tanıtarak ele tek öpüp arz-ı ubudiyet diyen, sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde kendilerine tahsis edilen çiftlikte karargah kurdurup Türkiye'de iş başına getirilen Amerika Birleşik Devletleri yapımı bir dikta yönetimiyle el ele kol kola Atatürk Cumhuriyeti'nin altını oyan küresel dinci ekipler. Evet, bize deizm konusundaki saldırıyı öncelikle onlar yapacaklardır. Ve bunu yukarıda verdiğimiz sözleri öne çıkararak yapacaklardır. Kendileri aynı şeyi kapitalist emperyalizmin temsilcileriyle Vatikan adına ikiyüzlü namert bir siyasetle yaptıklarında bu dinler arası diyalog olacak, yani makul olacak. Biz aynı şeyi teolojik felsefi bağlamlarını açık yürekle ortaya koyarak riyasız bir söylemle ifade ettiğimizde bunun adı dinsizliğe çağrı olacak. modern deizmin dindar öncüsü Paul Tillich. Tillich'in devrim mesajı, telaffuz edilmeyen tanrı. Yüzyılımızın en büyük ilahiyatçı filozoflarından biri, bu satırların yazarına göre en büyüğü olan Alman asıllı Amerikalı protestan ilahiyatçı Paul Tillich, 1965 yılında ölmüştür. Ölümsüzler kulvarındaki diğer bütün yaratıcı ruhlar gibi bir yandan göklere çıkarılmış, bir yandan da ağır ithamlara maruz bırakılmıştır. Onu 20. yüzyılın en büyük protestan ilahiyatçısı olarak ananlar yanında deizmle, hatta ateizmle itham edenler vardır. Meseleye bu noktadan yaklaşmak elimizdeki eserin işi olmadığından biz hemen Tillich'in deizme kapı aralayan ve bunu yaparken Kur'an'la, özellikle Maun suresiyle paralellikler arz eden devrim niteliğindeki düşüncelerine geçeceğiz. Bize göre Tillich'in hem genel felsefe hem de teolojik düşünce tarihinde gerçekleştirdiği en önemli devrim, onun telaffuz edilmeyen tanrı tezidir. Tillich, her insanın gerçek tanrısının, onun söz ve iddialarındaki tanrı değil, son ve bağlayıcı realite olarak seçtiği değer olduğunu öne sürerek, dinler tarihinde ve felsefede yepyeni bir ufuk açmıştır. Bize göre tamamen kuransal olan bu bakış açısı, özellikle Maun suresinden destek almaktadır. Tillich'ten çeyrek asır önce ölen Sigmund Freud, 1939 yılında ölmüştür, telaffuz edilmeyen tanrı kavramındaki özü din bahsine uyguladı. Din meselesine Maun suresi mesajı yönünde muhteşem bir katkı veren Freud, düşünce tarihinde ilk kez kendisine nasip olan bir tahlil yöntemiyle şunu önümüze koymuştur. Psikanaliz, bir düşünce sisteminin kendi tanımladığı duyguların bir yansıması mı, yoksa karşıt tutumları gizleyen bir usavırma mı olduğunu araştırır. Bunun yanında da düşünce sisteminin güçlü bir duygusal matristen mi doğduğunu, yoksa boş bir kanı mı olduğunu sorgular. Dinle getirilmiş bir düşünceden daha çok, söz gelimi bir insanın komşusunu seyretme ya da bir çocukla konuşma biçimi, yeme, yürüme ya da el sıkma biçimi, bir topluluğun azınlıklara davranma biçimi, inancın ve sevginin dışa vurumlarıdır. Psikanaliz ve din. Demek oluyor ki, insanın ifade ettiği, dile getirdiği ile ifa ettiği, yaptığı ayrı ayrı şeyler olabilir. Genelde insan hayatının, özellikle de dinsel hayatın en önemli meselesi, bu ifade edilenle ifa edileni birbirinden ustalıkla ayırabilmektir. Kur'an bu noktada bize en büyük yardımı ve yöntemi Maun suresiyle vermektedir. Tillich, bir insanın gerçek tanrısının, o insanın hayatının olmazsa olmazı ve amacı haline getirdiği değer veya kişi olduğunu söylüyor. Tezinin esası budur. Dahi ilahiyatçı filozofa göre insanın gerçek tanrısı, onun hayatında belirleyici olan neyse odur. Paraysa para, kadınsa kadın, şöhretse şöhret, mevki ise mevki, şiddetse şiddet. Bilinen tanrı ve din söylemi böyle bir insanda bir paravan veya maske olarak kullanılabilir. Buna itibar etmemek lazımdır. Tillich, insanın derinlerinde sakladığı ve hayatına yön verici kıldığı bu telaffuz edilmeyen tanrıya, bu nihai güce, ultimate reality, nihai gerçek ve ultimate concern, nihai bağlanma ve ilgi odağı diyor. Tillich'in bir ilahiyatçı filozof gözüyle gördüğü bu gerçeğin kapısı, Avustralyalı psikanalist Freud tarafından aralanmıştı. Freud sayesindedir ki, psikanalist, dinsel olmayan simgeler sisteminin yanı sıra, dinsel simgeler sisteminin de gerisindeki insan gerçeğini inceleyecek konumdadır. Asıl mesele insanın dine dönmüş ve Tanrı'ya inanmış olup olmadığı değil, sevgiyi yaşayıp yaşamadığı ve gerçeği düşünüp düşünmediğidir. İnsan eğer böyle yaşıyorsa, kullandığı simgeler sistemi ikinci derecede önemlidir. Ama böyle yaşamıyorsa, bunların hiçbir önemi yoktur. Bütün bunlar böyleyse, şu varoluş gerçeğinin altını çizmek gerekecektir. Her imanda bir inkar, her inkarda bir iman vardır. Bunların hangisinin gerçek olduğunu, kişinin nihai realite olarak seçtiğine bakarak değerlendirmeliyiz. İddialara, söylemlere bakarak değil. Till için iman, özellikle Tanrı'ya iman konusundaki temel önerisi, onu farklı kılan düşüncelerinden birinin de ifadesi olmaktadır. İnsanın son ve yüce ilgi noktası, yani ultimate concern, esası bakımından tanrısaldır. Bu nihai ve yüce ilgi noktası her insanda bir başka ad altında yaşayabilir. Son ilgi noktasının dinler tarihindeki ortak adı Tanrı'dır. İnancının adı ne olarak verirse versin, her insanın bir son ve yüce ilgi değeri vardır. Bu değer tüm değerlerden, arzulardan ve şartlardan bağımsız, özgür bir değerdir. Belirleyici, kuşatıcı, temel değerdir. Bizim olanın, kısacası, benin hiçbir parçası onun dışında, ondan ayrı düşünülemez. Bizim son ve yüce ilgi değerimiz, bizim olmak veya olmamak noktamızı belirleyen değerdir. O bizim sonsuzluk değerimizdir. İnsan, ait olduğunu hissettiği ve özlediği bu değerle sürekli bir biçimde ama değişik adlarla ilgilenmektedir. Tillich burada varoluş, existence ve varlık, being ayrımı yapmakta, varlığı daha esaslı bir değer olarak göstermektedir. Sonsuzluk değeri bizim için sadece telaffuz edilen değer değil, onun arkasındaki, altındaki varlık değeridir. O olmadan varoluştan söz edilemez. Son ve yüce ilgi değeri kendini bir takım başlangıç alt ilgilerle ifade edebilir. Bu şu demektir. Resim, şiir, müzik, teolojinin objesi olabilir. Ancak bu oluş, bu nesnelerin taşıdıkları estetik kıymet açısından değil, taşıdıkları son ve yüce ilgiyi ifade gücü itibariyledir. Maun suresinin söylemini esas alırsak, bu değerin bazen para ve hatta başkalarının hakkını gasp ederek elde edilen para olabileceğini görüyoruz. Son ve yüce ilgi veya sonsuzluk değeri bir isim meselesi değil, bir belirleyicilik meselesidir. Adına Allah, melek veya ölümsüz lider deseniz de, eğer söz konusu nesne sizin için olmak veya olmamak noktasında belirleyici değilse, o nesne sizin son ve yüce ilgi değeriniz olamaz. Ve bu haliyle dinin alanı içine girmez. İşte bu noktada Kur'an'ın Maun suresinin namazını niyazını menfaat aracı yapan ve bu aracı kullanarak kamunun haklarını çalıp çırpan kişileri namazlarına, niyazlarına bakmadan dini inkar edenler olarak damgaladığını ve onları lanetlediğini bir kez daha hatırlayalım. Böylesine ağır bir suçlamanın gerekçesi nedir? Gerekçe açık. Kur'an, Allah ve din söylemlerine, ibadetlere, namazlara rağmen bazı kişilerin Tanrı'yı ve dini nihai realite olarak almadıklarını, onların gerçek nihai realitelerinin para, dünyalık olduğunu görmüş ve ithamı ona göre yapmıştır. Son ve yüce ilgi değer sizin iddialarınızı, giysilerinizi, mabede devamınızı belirleyen değer değil, varoluşunuzu belirleyen değerdir. Her insanın böyle belirleyici bir değeri vardır. Şeklinizi, sözlerinizi bilinen din ve Tanrı belirlese de, varoluşunuzu belirleyen başka bir şey ise sizin gerçek Tanrınız. Bilinen Tanrı değil, o belirleyici değer olacaktır. Bu belirleyici değer, mesela maldır, paradır, şeyhinizdir, karınızdır, liderinizdir vesaire. Bu nihai değer, kişilerin söylediklerine bakılarak değil, eylemlerine bakılarak belirlenmelidir. Maun suresinin yaptığı ve gösterdiği de budur. Her insanın bu belirleyici değerinin din dışındaki alanlarda adı ne olursa olsun, din dilindeki adı Tanrı'dır. Unutmayalım ki İslam peygamberi, ümmetinin parayı, altını, gümüşü amaç edinenleri paraya tapanlar olarak nitelemiş ve onları lanetlemiştir. Allah'a inanmadan paraya tapanlar lanetlenmiştir de, Allah'a inandığını söyleyerek müminleri kandırıp belirleyici değer olarak paraya tapanlar, yani Maun mücrimleri lanetlenmiştir. Çünkü Tanrı elçisi onların bütün Allah ve din söylemlerine rağmen esas ve nihai ilgi noktalarının para olduğunu bilmiştir. Hz. Muhammed'in bu tavrını Paul Tillich'in tespitleriyle veya Paul Tillich'in tespitlerini Hz. Muhammed'in bu tavrıyla birlikte bir kez daha değerlendirin. Paul Tillich'in bu temel bakış açısından hareketle vardığı sonuçların en dikkat çekicisi, felsefi anlamda bir ateizmin varlığını kabulün mümkün olmadığıdır. Tillich'e göre ateizm yoktur. Tanrı'nın başka bir adla anılması veya başka bir giysiyle ortaya sürülmesi vardır. Yani şirk vardır. Evet, ateizm yoktur, şirk vardır. Nihai ilgi kavramı, geleneksel anlayışların zat, varlığın dışında kişi, tanrılarını hırpalamıştır ama vahyin tanıttığı Tanrı'nın gerçek çehresiyle anlaşılması bakımından tanımlanamaz büyüklükte bir hizmet vermiştir. Dinler tarihinde ufuk çizgilerini Kur'an'ın belirlediği sisteme dönüşümünü ise Tillich'in yaptığı nihai ilgi kavramını Tillich'in büyük eserinden giderek biraz daha irdeleyelim. Tanrı kavramı nihai ilgiyle eşitlenirse, geleneksel din anlayışının din içinde görmediği birçok insan, dindar sıfatını kazanabilecektir. Bu, dinler tarihinde de genel insanlık tarihinde de bir devrimdir, bir dönüm noktasıdır. Eklemek zorundayız ki, Tillich'in bu yaklaşımı, ondan 13 asır önce yaşayan İmam-ı Azam'ın, iman ve mümin anlayışının bir tekrarı sayılabilir. Ne yazık ki geleneksel alışkanlık, İmam-ı Azam'ın fikrini onu din dışı ilan etmek için bahane yaptığı gibi, Tillich'in bu tespitini de alkışlamak yerine onu hırpalamak, hatta ateist ilan etmek için bahane yapmıştır. Evet, çok şaşırtıcı gelebilir ama 20. yüzyılın bu dev ilahiyatçı düşünürü bazı çevrelerce ateistler arasına konmuştur. Sebep, geleneksel ilahiyatın Tanrı anlayışını bir tür putçuluk gibi görmesi ve Tanrı'yı bir panteistik spiritüalizm objesi yaparak onu varlığın bizzat kendisi olarak algılamasıdır. Gelenekçilere göre Tillich, Tanrı'nın varlığını inkar etmiyor ama onun ontolojik, yani bağımsız kişilik yönünü yok sayıyor. Muarızlarına göre Tillich'in bu anlayışı onu belki materyalist ateist yapmaz ama teolojik ateist olmasını da önleyemez. Tillich bu noktada en büyük eleştiriyi Sidney Hook'tan almıştır. Hook, Tillich'i eleştirmekle yetinmemiş, eleştirilerini tarihe şu başlık altında eserleştirerek bırakmıştır. The Atheism of Paul Tillich. Paul Tillich'in ateizmi. Tüm bu itham ve eleştiriler büyük ilahiyatçı filozofumuzun misyonunu yerine getirmesine engel olamamıştır. Geleneksel dinciliğin Tanrı'yı küçülten dogmatik yaklaşımlarıyla, ahlakı kuralcılığın ötesine geçiremeyen şekilciliğini çok ağır biçimde eleştirmeye asla ara vermemiştir. Tillich bununla da yetinmemiş, geleneksel teolojiyi bir biçimde eleştiren hemen herkesin düşüncesini öne çıkarıp değerlendirmiştir. Geleneğin Allahsız damgası vurduğu Nietzsche bu bakımdan çok tipik bir örnektir. Tıpkı geleneği Kur'an adına eleştiren Muhammed İkbal gibi, Tillich de ikiyüzlülüğe en yıkıcı darbelerden birini vurmuş olan Nietzsche'yi kucaklıyor, yüceltiyor. Şunu söylemekte gecikmiyor Tillich. Nietzsche'nin Tanrı öldü söylemi yadırganmamalıdır. Onun öldü dediği Tanrı, geleneksel Tanrı anlayışıdır ki o gerçekten ölmüştür. Tam bu noktada şunu da ekleyelim. Kur'an ateizmden hatta dinsizlikten asla söz etmez. Ama sahte ve yedek tanrılardan, sahte ve yedek dinden ısrarla söz eder. Dahası Kur'an'ın tüm karanlık ve kötülüklerin anası görerek bir numaralı düşman ilan ettiği şirk, bir ateizm veya dinsizlik değil. Gerçek tanrının yerine veya yanına ikincil sahte tanrılar koyma illetidir. Şirk, büyük bir zulümdür. Lukman Suresi 13. ayet. Ve zulüm şeylerin ait olmadıkları yere konması olarak tanımlanmıştır. Şirk hem Tanrı'yı olması gereken yerden başka bir yere koyarak hem de varlıkları olmaları gereken yerlerden başka yerlere koyarak ikili bir zulüm sergilemektedir. Bundan hareketle şu sonuca varabiliriz. Yedek ilahlı bir dine mensup olmaktansa dinsiz kalmak yeğdir. Dinsizlikte sahip olamadığımızın gerçeğini bulmak ümidi vardır. Sahte dinde ise bu ümit yok edilmiştir. Olması gerekene yönelik ümitten yoksun kalmak, olması gerekene sahip olmamaktan daha büyük bir beladır. Tillich, telaffuz edilmeyen tanrı teziyle geleneksel dinciliğe ve din sınıfına çok ağır bir darbe vurarak deizme ilginin artmasına, deist zihinlerin ferahlamasına katkı sağlamıştır. Onu ateist ilan etmeleri, bu darbeye duyulan öfkenin bir dışa vurumudur. Ayrım sonu. Sayfa 46.